Ayrım 4, sayfa 41. Fon, mahvi eğilmez. Bridge. Narlan da gelince herkes sofrada yerini almış oldu. Ev sahipleri Narlan ile Kemal masada karşılıklı oturmuşlardı. Ayla Narlan'ın solunda, Süha da sağında oturuyordu. Şarap servisini tamamladıktan sonra Kemal kadehini alıp ayağa kalktı. Sağlığa dostlar. Kadehlerini kaldırdılar ve hep bir ağızdan sağlığa dediler. Kemal büyük bir ticari kuruluşta insan kaynakları müdürüydü. Süha da bir sanayi kuruluşunda yönetim kurulu üyesiydi. Çocukluk arkadaşıydılar. Liseye kadar birlikte okumuşlar, üniversitede ayrılmışlar. Kemal İstanbul'da, Süha İzmir'de üniversiteye gitmişti. Askere de aynı zamanda gitmişlerdi. Kendileri gibi iki arkadaş olan Nalan ve Ayla ile evlenmişlerdi. Ayda bir birbirlerinin evinde buluşur, yemek yer, dertleşirler, sonra da briç oynarlardı. Son dönemlerde bu buluşmalarda daha çok sosyal konular üzerine sohbet eder olmuşlardı. Bazı akşamlar bu toplantılara başka arkadaşlarını da çağırıyorlardı. Kadehler yerine konulurken bu kez Ayla ayağa kalktı. ''Arkadaşlar, bu akşam ülkedeki yolsuzluklar üzerine konuşalım diyorum.'' Bir sessizlik oldu. Çok sayıda yolsuzluk arasından birini seçmekte zorlanıyor gibiydiler. Sessizliği Nalan bozdu. ''Benim en çok dikkatimi çeken konu Merkez Bankası'nın dövize müdahale amacıyla sürekli döviz satışı yapması. Bu bir yolsuzluk olarak görülmeyebilir ama piyasa sistemi üzerinde ağır hasar yaratıyor.'' Süha kaşlarını kaldırarak söze girdi. Doğru söylüyorsun da bunların ayrıntısı yok elimizde. Yani dövizlerin hangi amaçla satıldığı, kime satıldığı açıklanmıyor ki. Kemal güldü. Sanki satıldığı açıklanıyor mu? O da yok. Bankacılar bunu kayıtlardan çıkarıp konuşuyorlar. Kulaktan kulağa kamu bankalarının, hatta diğer kamu kuruluşlarının döviz satışı yaparak döviz kurunu tutmaya çalıştığı söyleniyor. Ne olduğu açıklanmadığına göre demek ki gizli saklı bir şeyler var diye söze girdi Ayla ve devam etti. Neredeyse her gün milyonlarca dolarlık döviz satışı yapıldığı konuşuluyor. Tekrar kısa sürede bir sessizlik sonrası Kemal, bu kadar döviz satıyorlar ama hiçbir işe yaramıyor. Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor dedi. Süha başını iki yana salladı. Tam da öyle değil Kemal. Baksana aylardır döviz kurları fazla yükselmiyor. Konuşma ve tartışmaları yemek boyunca sürdü. Yemekten kalktıklarında saat 10'a geliyordu. Hep birlikte hızlıca sofrayı toplayıp tabakları, çatalları, bardakları mutfağa taşıdılar. Nalan masaya yeşil çuha örtüyü serdi ve büfenin üzerinde duran oyun kağıtlarıyla küçük defteri ve kalemi getirdi. Nalan ile Kemal, Süha ile de Ayla karşılıklı oturdular. Kemal kadehlere yeniden şarap koyduktan sonra kağıtları dağıtmaya başladı. Bir yandan da enflasyondan ve paranın dış değer kaybından şikayet ediyordu. Bu kadar da fazla yani dedi ve devam etti. Benim arabanın yenisini 3 yıl önce ödediğim paranın 4 katını ancak alabiliyorum. Piyangodan bir şey çıkmazsa arabaları yenileme şansımız hiç kalmadı. Süha Kemal dedi, bırak arabayı yenilemeyi, kasko sigortasını yenileyemez duruma geldik. Bu sözler üzerine herkes aynı anda konuşmaya başladı. Kimin ne dediği anlaşılmaz hale geldi. Nalan yüksek sesle, oyuna dikkat edelim arkadaşlar, ekonomiyi kurtaramayacağımız kesin, bari oyunu kurtaralım diyerek bu kakofoniyi kesti. Kemal ve Nalan'ın bu akşam şansları iyi değildi. Şansları yaver gitmeyince risk alarak kural dışı deklareler vermeye ve birbirlerini yanıltmaya başlamışlardı. Öyle olunca oynadıkları oyunlar sürekli batıyordu. Oyun böylece gece yarısına kadar sürdü. Saat 20:30'a gelirken masadan kalktılar, birer kadeh konyak içmek için koltuklara oturdular. Konu yeniden döndü dolaştı ekonomiye geldi. Kemal, ben de anlamıyorum. Her şey her gün pahalanıyor. İnsanlar geçinememekten şikayet ediyor. Ama yollarda son model arabalardan geçilmiyor. Alışveriş merkezlerine kalabalıktan giremiyorsun. Lokantalar, kafeler tıklım tıklım dolu, alışveriş gırla gidiyor. Nazan da Ayla da onayladılar. Kendi gözlemlerini anlatmaya başladılar. Ayla, Geçen gün kuaföre gittim. Kadınlar konuşuyorlardı. Bir yandan hayat pahalılığından şikayet ediyorlar ama bir yandan da nerede alışveriş yaptıklarını, nerede yemek yediklerini anlatıp duruyorlardı. Bir ara alçak sesle kuaföre işler nasıl diye sordum. Gülüyorsun abla, hiç boş kalmıyoruz. Şikayetimiz yok dedi. Geçen yıl saç kesimine ve boyamaya verdiğim paranın bu yıl iki katını ödüyorum. Oysa bizim gelirlerimiz böyle artmadı. Herkes şikayet eder görünüyor ama alışveriş artarak devam ediyor. Ayla'nın bu sözlerinin ardından hepsi yaşadıkları pahalılık ve buna karşılık ortaya çıkan aldırmazlıkla ilgili örnekler verdiler. Süha söze girdi. Bakın dedi, çarpıcı örneklerden birisi benzin fiyatları. Benzin 1,5 yıl önceye göre tam 3 kat zam gördü. Eskiden %5 zam geldiğinde trafik birkaç hafta boşalır, millet arabaları kullanmaz, toplu taşımaya geçer. Yeni fiyata alışmaları ve yeniden arabalarını kullanmaya başlamaları zaman alırdı. Şimdi öyle bir şey yok. Benzine %20 zam geliyor, trafikte araba azalacağını artıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Sohbet bir süre bu minval üzere devam etti, sinirler gerildi. Sonunda Süha bir küfür salladıktan sonra devam etti. Defolup gitmek lazım bu memleketten dedi. Direnmenin anlamı yok. Belli ki burası bize göre olmaktan çıktı. Bari çocuklarımızı iyi bir yerlerde yetiştirelim. Ayla kıpkırmızı olmuştu. Şaşkın bakışlarla Süha'ya baktıktan sonra ''Sen hiç böyle küfür etmezdin Süha'' dedi. Nalan güldü. ''Vallahi Kemal de böyle oldu. O da televizyon izlerken ana avrat küfür ediyor.'' Kemal söze girdi. ''Eskiden hiç küfür etmezdim. Süha'nın ettiğini de duymadım. Maçta bile herkes küfür ederken biz yuhtan ötesini demezdik.'' Nalan, ''Süha iyi diyorsun, hoş diyorsun ama nereye gideceğiz?'' Ben biraz araştırdım. Bazı ülkeler var gidip yerleşebilecek. Oralarda bir ev ya da belirli tutarda devlet tahvili alırsan önce 5 yıl geçerli vize veriyorlar. Sonra da vatandaşlık almak için başvuru yapabiliyorsun. Yalnız bu ev ya da devlet tahvili alımı için ciddi para yatırman gerekiyor. Bu işi ayarlayan avukatlar var. Hatta burada bazı müteahhitler oralarda bina yapıyorlar. Sen de girip parasını ödeyip daireyi alıyorsun. Belgesini falan her şeyi onlar hallediyor. Bir de avukatlık ücreti veriyorsun, işlemler yürüyor. Eğer orada oturmayacaksan yılda birkaç kez gidip gelmen, birkaç hafta kalman yeterli görülüyor. Orada olmadığın zamanlar senin yerine kiraya veriyorlar, paranı da çıkarıyorsun yani. Bu anlattıkların çok güzel ve çekici görünüyor da mesele bu iş için gerekli parayı bu döviz kurlarıyla nereden bulacağız? Onu da buldum dedi Süha ve devam etti. B Holding'i biliyorsunuz herhalde. Büyük inşaatları, perakende ticaret işleri falan olan bir kuruluş. İşte bu holding Slalom Fonu adı altında bir fon oluşturmuş ve buraya çeşitli işlerden elde ettiği gelirleri koymuş. Bu fon halka açıkmış. İsteyen buradan pay senedi alabilecek ve böylece gelire ortak olacakmış. Çok sayıda insan bu işe girmiş. Bu yatırımdan elde edilecek getirinin enflasyonun oldukça üzerinde olacağını söylüyorlar. Bence biz elimizdeki birikimlerle ve gerekiyorsa biraz da bankadan kredi alıp buraya girelim. Elde edeceğimiz paralarla da birkaç yıl sonra bu yurt dışı işine gireriz. Salonda bir sessizlik oldu. Sessizliği Kemal bozdu. Peki bu fonun bizi dolandıracak işler yapmayacağını nereden anlayacağız? Devlet denetimi var mı? Devlet denetimi yok bildiğim kadarıyla. Ama bir dış denetim firması fonu yılda bir denetleyip rapor verecek ve bu rapor katılımcılarla paylaşılacak. Nalan, bu konuyu bir düşünelim, biraz araştıralım. Haftaya tekrar buluşalım ve kararımızı verelim. Ne dersiniz? Bu teklifi hepsi onayladı. Süha saatine baktı, biri geçmişti. Biz artık kalksak dedi, yarın hepimizin işi var. Kemal önündeki kağıtta bazı hesaplamalar yaptıktan sonra cüzdanını çıkardı, içinden para aldı ve Süha'ya uzattı. Oyunu 400 puan önde bitirdiniz, bu da bizim borcumuz. Süha parayı aldı ve ayağa kalktı, ötekiler de onu izledi. Kapıda vedalaşırlarken Süha Kemal'e, ''Bridge'de kazanmakla o parayı biriktiremeyeceğimize göre mevcutları fonda değerlendirmek akıllıca olur.'' dedi. Hep birlikte kahkahalarla güldüler. örtülü ödenek. Eski başbakanın örtülü ödenekten yaptığı toplam harcama miktarı önceki dönemlerde yapılan harcamalarla karşılaştırılamayacak kadar yüksek tutardaydı. Örtülü ödenek kullanımı gizli olduğu için yapılan harcamaları gösteren belgeler yılın sonunda başbakan ve maliye bakanının onayıyla yok ediliyordu. Ödeneğin nerelere harcandığı ayrıntısıyla bilinmese de harcamaların tarihleri ve miktarları belliydi. Örtülü ödenek kullanımı milli güvenlik, kapalı istihbarat ve savunma gibi hassas konulardaki gerekli harcamaların bürokratik süreçlerle zaman kaybetmeden yapılmasını sağlayan bir harcama yetkisiydi. Örtülü ödenekle ilgili hükümlerde ödeneğin amacı dışında kullanılmasının yasak olduğu açık biçimde vurgulanıyordu. Yapılan harcamalarda diğer harcama kalemlerinden farklı olarak parlamento, hazine veya hesap mahkemesinin onayı gerekmiyordu. Örtülü ödeneğin kullanılan tutarı hızla artınca eski başbakanın kişisel yararı ve partisi için çeşitli alanlarda kullanılmış olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Seçimleri kaybedip de muhalefete düştüğü günden beri eski başbakan için bu konuda söylenmedik şey kalmamış, partisi de eleştirilerin odağına oturmuştu. O sıralarda iş insanı Kamil Bey yeni başbakanın danışmanına geçen dönemde örtülü ödeneğin kullanımı ile ilgili bazı konularda bilgisi olduğunu ve bunları iletmek istediğini anlatınca başbakan onu makamına davet etmişti. Kamil Bey kendisinin tanık olarak çağrılmaması ve adının açıklanmaması kaydıyla konuşmuştu. Anlattığına göre kendisinin Bodrum'daki villasının yanındaki villayı eski başbakan kızı için satın almıştı. Villayı satan komşusunun anlattığına göre eski başbakanın kardeşi 1 milyon dolar tutarındaki paranın tamamını elden nakit olarak ödemişti. Böyle yüksek bir miktarın kayıt dışı ödenmesi pek çok soru işareti doğuruyordu. Kamil Bey villada oturanların gece yarılarına kadar müzik eşliğinde eğlenceler düzenleyerek yakın çevrede oturanlara cehennem azabı yaşattıklarını da anlatmıştı. Kendisi birkaç kez polise şikayet etmiş, polis gelip tutanak tutmuş ama ceza kesmemişti. Bir şekilde polise baskı yapılıyor olmalıydı. Son olarak bilinmeyen bir numaradan Kamil Bey'in telefonu aranmış ve yan komşuyla uğraşmalarının kendileri için iyi olmayacağı tehdidi yapılmıştı. Kamil Bey gazetelerde örtülü ödenek kullanımı meselesinin konu edildiğini okuyunca bu paranın örtülü ödenekten çekilmiş olabileceğini düşünmüş ve bunu anlatmak istemişti. Başbakan öteden beri zihnini kurcalayan bu örtülü ödenek konusunun araştırılması meselesini ne zaman gündeme getirse koalisyon ortağı bu konunun araştırılmasına itiraz ediyordu. Bir görüşme sonrasında başbakan koalisyon ortağı partinin genel başkanına örtülü ödenekten size de bir ödeme mi yapıldı diye sormuş, genel başkanın verdiği yanıtı pek de tatmin edici bulmamıştı. Yapılacak inceleme sonucunda koalisyon ortağının da örtülü ödenekten pay aldığı ortaya çıkarsa o zaman iktidarı kaybedebilirlerdi. Ne var ki medyada bu konuda yazılanlar o kadar artmıştı ki inceleme yaptırmaktan başka seçenek kalmamıştı. Biraz daha gecikirlerse medya onları da bu olaya ortak olmakla itham edecekti. Başbakan koalisyon ortağına bu konuda soruşturma yaptıracağını söylediğinde koalisyon ortağı partinin genel başkanı oldukça sıkıntılı bir şekilde devri sabık yaratmamak lazım demiş ama soruşturmaya ses çıkarmayacağını mırıldanmıştı. Büyük olasılıkla bu gönülsüzce onaylama soruşturmaya karşı çıkmasının kamuoyunda aleyhine sonuç verebileceğini düşünmesinden kaynaklanıyordu. Başbakan bütün bunları zihninden geçirip ölçüp biçtikten sonra Maliye Bakanı'nı arayarak bir saat sonra makamına gelmesini istedi. Telefonu kapatıp baş danışmanını çağırdı. Ondan örtülü ödeneğin kullanımı ile ilgili soruşturma yapılması için Maliye Bakanı'na hitaben bir talimat yazısı hazırlamasını istedikten sonra özel kalem müdürüne de bir saat kadar telefon bağlamamasını ve kimsenin kendisini rahatsız etmemesini söyledi. Bu talimatları verdikten sonra iç odaya geçerek kapıyı kapattı, kravatını ve ayakkabılarını çıkarıp büyük koltuğa uzandı. Başbakan uzandığı koltukta kendisini rahatlamış hissediyordu. Sırtından büyük bir yük kalkmış gibiydi. Bu soruşturmayı başlatınca artık kimse ona örtülü ödeneğin kötüye kullanımına göz yummakla suçlayamayacaktı. Bu soruşturma başladıktan bir süre sonra durumu medyada kendisine yakın gazetecilere el altından anlatmasının uygun olacağını düşünüyordu. Böylece kamuoyu onun bu konudaki hassas yaklaşımını takdir edecek, üzerindeki baskı da kalkmış olacaktı. Bunları düşünerek gözlerini kapadı ve bir süre sonra kendinden geçti. Odanın kapısı vurulduğunda yattığı yerden doğruldu, saatine baktı. Bir saate yakın uyumuştu. Kendisini dinlenmiş hissediyordu. Kapının ağzında duran özel kalem müdürüne baktı. Özel kalem müdürü, Maliye Bakanı geldi efendim dedi, içeride bekliyor. Tamam, geliyorum. Bana ve bakana birer kahve söyleyin. Koltuktan kalktı, kravatını taktı, ayakkabılarını giydi. Pencerenin camını ayna yerine kullanarak saçlarını düzeltip makam odasına girdi. Maliye Bakanı ile selamlaştıktan sonra özel kalem müdürünün masasına bıraktığı yazıyı hızlıca okuyup imzaladı ve Maliye Bakanı'na verdi. Eski başbakan döneminde örtülü ödeneğin kullanım şekli ve özellikle de tutarı konusunda biliyorsunuz çok fazla iddia ve spekülasyon var. Medya bu işin peşini hiç bırakmıyor ve bizi bu konunun üzerine gitmemekle suçluyor. Sizden isteğim konuyu müfettişlerinize inceletmeniz ve sonucunu bana bildirmeniz. Maliye Bakanı yazıyı okudu, içini çekti. Başbakan sordu. Canını sıkıldı gibi bir sorun mu var? Maliye Bakanı yine iç çekti. Sayın Başbakanım, soruşturulacak olan kişi eski başbakan olduğu için acaba bu konuyu başbakanlık müfettişlerine inceletseniz daha mı iyi olurdu diye düşündüm. Evet, bunu ben de düşündüm ama örtülü ödenek belgeleri asıl olarak sizin bakanlığınızda tutulduğu için sizin müfettişleri incelese daha uygun olur sanırım. Maliye Bakanı sıkıntılı görünüyordu. Biliyorsunuz örtülü ödenek belgeleri işlem bittikten sonra yok ediliyor. Dolayısıyla elimizde üzerinde inceleme yapılacak bir belge yok. Eski Başbakan ve Maliye Bakanı bir açıklama yapmadığı sürece bir şeyler bulmak çok zor. Siz eski bakan döneminde görev yapan müsteşarı değiştirmemiştiniz. O biliyor olabilir bu konunun ayrıntılarını. Evet, o kanaldan bir şeyler çıkarabiliriz belki. Ben bu meseleyi gizli bir görev olarak bir maliye müfettişine vereyim o zaman. Evet, öyle yapalım. Bizim koalisyon ortağı bu konunun incelenmesinden pek mutlu değil. O nedenle son aşamaya kadar gizli tutmamızda yarar var. İkisi de bir süre konuşmadılar. Sonra Maliye Bakanı ayağa kalktı. Ben izninizi alayım. Siz görevi vereceğiniz müfettişten sürekli bilgi alın ve önemli gördüklerinizi de bana iletin lütfen. Hiç merak etmeyin Sayın Başbakanım, sizi sürekli bilgilendireceğim. Başbakan Maliye Bakanı'nı kapıya kadar uğurlarken dışarıda kendisiyle görüşmek için bekleyen partilileri gördü. Zihninden yine saçma sapan bir takım dertler dinleyeceğiz diye geçirerek peşinde özel kalem müdürüyle birlikte masasına geri döndü. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 51.